Yedinci ayrım. Beyaz geceler. Birinci gece. Çok güzel bir geceydi. Bir insanın yalnız gençken tanıyıp yaşayabileceği bir gece. Gökyüzünün aydınlığına, yıldızların parıltısına bakıp da böylesine güzel bir gökyüzünün altında gerçekten kötü insanlar, öfkeli ve hırçın insanlar nasıl bulunabilir diye düşünürsünüz. Dilerim sizin yüreğiniz de olabildiğince uzun bir zaman genç kalsın. Hırçın ve öfkeli insanlardan söz etmişken, o gün beni çepeçevre saran uysallığını hatırlamadan edemeyeceğim. Sabahın erken saatlerinde bunaltan, garip bir can sıkıntısıyla inlemekteydim. Hiç sebepsiz kendimi sanki dünyada yapayalnız kalmış, terk edilmiş hissetmeye başladım. Sanki her şeyin benden uzaklaştığı, herkesin benden sakınıp kaçındığı gibi bir duyguydu bu. Herkes derken, kimi kastettiğimi sormakta tabii ki haklısınız. Gerçekten 8 senedir Petersburg'da bulunmama rağmen bir tek dost edinmeyi beceremedim. İyi de benim arkadaşlara, dostlara mı ihtiyacım var sanki? Ben zaten Petersburg'un kendisiyle arkadaşım. O da bana yeter. Onun için bütün Petersburg'daki herkes yaz tatili için yazlıklara gidince herkesin beni terk ettiğini düşünmeye başladım. Yalnız kalkmaktan korkmuştum. Tam 3 gün şehrin sokaklarında hep üzüntülü bir şekilde başıboş dolaştım durdum. Ne oluyordu bana bir türlü anlayamıyordum. Parkın olduğu yere Neva Caddesi'ne gittim. Nehrin kenarını çevreleyen setlerin bulunduğu yerde dolaştım. Fakat hepsi boşunaydı. Yıl boyunca belli zamanlarda şehrin belli yerlerinde rastladığım tanıdık yüzlerden bir tekini bile görmedim. Gerçi onlar beni tanımazlar ama ben onları pekala bilirim. Hem de o kadar yakından tanıyordum ki onların, sadece yüzlerine bakmakla sevinçli mi yoksa üzüntülü mü olduklarını derhal anlardım. Onları neşeli gördükçe ben de neşelenir, üzüntülü gördükçe ben de üzülürdüm. Tanrı'nın her günü Fontankas'ta rastladığım ve her zaman aynı saatte karşılaştığım kısa boylu yaşlı bir adamla da neredeyse arkadaş olmuştuk. Kendinden emin bir hali ve düşünceli bir yüzü vardı. Sağ elinde sapı altın kaplamalı, budaklı bastonu, sol eli serbestçe ileri geri sallanır, devamlı kendi kendine bir şeyler mırıldanarak geçer giderdi. O da farkındaydı her gün aynı yerde ve aynı zamanda karşılaştığımızın. Benim varlığımla ilgili olduğunu bile tahmin ediyordum. O kadar ki arada bir beni görmediği zamanlar bayağı üzüldüğünü bile tahmin ederdim. Bazı zamanlar, özellikle ikimizin de neşeli olduğu anlar, karşılıklı selamlaşırdık. Geçenlerde üst üste 2 gün birbirimizi görememiş, 3. günü karşılaştığımızda da çocuksu bir sevinçle selamlaşmak üzere elimizi hızla şapkalarımıza atar gibi olmuş, neyse ki birden aklımız başımıza gelmiş ve her zamanki karşılıklı sempatik bakışlarla selamlaşıp geçmiştik. Kentin evleriyle de arkadaşım aynı zamanda. Yolda yürürken her ev sanki önüme çıkıp beni bekler gözükür. Pencerelerinden bana bakarak adeta ''Merhaba, işler nasıl gidiyor? Ben çok iyiyim. Biliyor musun yakında ne olacak? Mayıs'ta bana bir kat daha ekleyecekler.'' Ya da ''Nasılsın? Ben mi? Yarın bazı yerlerimi onaracaklar.'' Ya da ''İşittin mi? Dün gece az daha yanıp kül oluyordum. O kadar korktum ki.'' gibi sözler söylerler bana. Bu evlerin arasında özellikle bazıları var ki ayrıcalıklı, bambaşka bir değer taşıyor benim için. Buna gözlem de diyebiliriz. Onlarla sıkı fıkıyız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi yaz mevsimini bekliyor. Bir mimar kendisini onaracak, restore edecek. Onun için kendisini her gün ziyaret etmem görev oldu benim için. Başına kötü bir iş gelmesinden korkuyor. Onun için Tanrı'ya dua ediyorum. Çünkü daha önce gül kırmızısı şirin bir evin başına gelenler benim için iyi bir tecrübe olmuştu. Hantal komşularından uzakta bir parça gururlu bir görünüşe sahip olmasına rağmen bu taş ev bana o kadar sevecen bakardı ki her önünden geçişte mutluluk denen sarhoş edici şeyi yudumlardım. Fakat geçen hafta yine her zamanki gibi önünden geçerken arkadaşımın bana üzgün üzgün baktığını görüp kederli sesini işittim. ''Şu halime bak bir kez Tanrı aşkına. Caniler, acımasızlar, öyle boyamışlar ki hiç acımamışlar, ne sütunları görmüş gözleri ne de parmaklıkları.'' Onu böyle görünce neredeyse ben öfkemden sarılık olacaktım. O zamandan beri bir türlü kendisini ziyarete gidemedim. Gösterişini yerle bir ettikleri zavallı arkadaşımı öyle Çin İmparatorluğu rengine boyanmış görmeye içim razı olmuyor. Yukarıdaki satırları okuyunca Petersburg ile baştan aşağı arkadaşım, çok sıkı dostum sözünü herhalde çok iyi anlamışsınızdır. 3 gündür üzgün ve huzursuzdum ve şu anda neden böyle olduğumu iyice anladım artık. Yollarda, caddelerde her zaman gördüğüm şeyler sanki eski yerlerinde değildiler. O meydanda yok, şu ortalıkta gözükmüyor, falan şeyin yerinde yerler esiyor, filanca şey ne halt etmeye nereye gitmiş. Evde de aynı durum, sanki kendimde değilim. 2 akşam durup dinlenmeden etrafımda neyin eksik olduğunu, neden böyle huzursuz olduğumu bulmaya çalıştım durdum. Üzeri siyah is lekeli yeşil duvarları, Matiroyo'nun erişilmez bir ustalıkla ürettiği örümcek ağlarıyla kaplı tavanı aval aval gözden geçirdim. Odadaki her bir eşyayı sandalyelere varıncaya kadar tek tek yakından inceleyip sıkıntımın sebebinin gizlendiği yeri ortaya çıkarmaya çabaladım durdum. Çünkü basit bir iskemlenin eski yerinden başka bir yere başka bir biçimde yerleştirilmesi keyfimi kaçırır, dünyaya küsecek derecede çileden çıkmama neden olabilirdi. Sonra pencerelere göz atardım boşu boşuna. Etrafı böyle inceden inceye araştırdıktan sonra da Materoyonaya'yı çağırıp tavanda asılı örümcek ağları ve genel olarak tembelliği hakkında şöyle bir baba gibi kendisini fazla üzmeden azarladım. Fakat o şaşkın şaşkın yüzüme baktı, vurdum duymaz bir edayla odadan çıktı gitti. Böylece örümcek ağlarının ince bedenleri de incinmekten kurtulmuş, oldukları yerde öylece asılı kalmış oldu. En sonunda bu sabah işin iç yüzünü anlayabildim. Kör gibi herkesin yaz tatili için şehri, dolayısıyla beni bırakıp gittiğini görememiştim. Böyle önemli bir olaydan, önemsiz bir şeyden söz eder gibi konuştuğum için beni bağışlayın. Çünkü Petersburg'da bulunan herkes ya yazlıklarına gitmişti ya da yeni gidiyordu. İşte bu zamanda konuşabilmek için kafamı yoracak değilim. Zira her kelli felli görünüşlü adam caddede duruyor, o sırada geçmekte olan taksilerden birini ''Hey taksi!'' diye çağırıp gözlerimin önünde bütün görevlerini kılı kılına yerine getirmiş saygıya layık pek sayın aile babası görünümünde çekip gidiyordu. 3 gündür bütün yolcuların davranışları değişmiş, bana başka bir biçimde gözükmeye başlamışlardı. Çünkü ince narin yapılı, şeker gibi bembeyaz parmakların pencereye vurduğunu, pencerenin açıldığını, şirin bir yüzün süzülerek dışarı çıkıp elinde saksılarla çiçek satan çiçekçiden bir saksı çiçek aldığım her görüşte, hiç şüphesiz çiçeği sadece zaman geçirmek için aldığına, yoksa şehrin havasız apartman katında yaşayan bir kadının çiçekleri seyretmekten zevk almayacağına, kısa zaman da yazlığa çıkacağına göre çiçekleri de beraberinde götüreceğini hemen anlıyorum. Hatta bu kadarla kalmayıp bu anlama yeteneğimi ilerletiyorum. Kimin ne çeşit yazlıkta kaldığını bir bakışta anlayıveriyorum. Kemeney ve Aptekarski adalarında yaşayanların, Peterhof yolu boyundaki köşklerde oturanların tavırlarındaki incelik, yazlık elbiselerindeki şıklık ve şehre inerken sürdükleri gösterişli arabalarının ihtişamını fark etmemek imkansız. Pargolov ve ötesindeki köşklerde kalanlar beni etki altında bırakıyor. İlk bakışta insana aklı başında oturaklı kimseler izlenimi veriyor. Krestovski adasından gelenler şen şakrak tavırlarıyla dikkati çekiyorlardı. Bazen dağ gibi istiflenmiş ev eşyalarıyla yüklü vagonlara rastlıyor, bu rastlantılarda onları tanımaya çabalıyordum. Vagonların üzerinde masalar, sandalyeler, sedirler, Türk işi veya başka tarzda yapılmış divanlar istiflenmiş ve bunların yanı sıra hayvanın dizginlerine sarkılmış bir şekilde yürüyen arabacılar görürdüm. Neva'nın üstünde sanki eşya yüklü gemilerin yüzüp gidişine göz attığım zaman arabalarla gemiler gözümde arttıkça artardı. Herkes ayaklanmış harekete geçmiş kervanlar halinde yazlıklara göçüyormuş gibime geliyordu. Öyle ki kısa zamanda Petersburg'un bir çölden farksız olacağı düşüncesi gelir yerleşirdi kafama. Bu durumu gördükçe kendimden utanmaya, gücenmeye, üzüntü içinde kıvranmaya başlardım. Gidecek hiçbir yerim olmadığı gibi şehrin dışına çıkmak için hiçbir bahanem de yoktu. Şehri terk eden kervanın içindeki vagonlardan birinde olmayı, yolda çevirdiği bir faytona atlayarak yazlığa yollanan herhangi bir beyefendiyle çekip gitmeyi ben de o kadar istiyordum ki. Fakat kimse çağırmadı beni. Belki de beni tamamıyla unutmuşlar, sanki onlara sahiden yabancıymışım gibi beni hesaba katmamışlardı. Kaç saattir tek başıma yürüyordum ve her zamanki gibi yolu izi şaşırmış durumdaydım. Nerede olduğumu bilmiyordum. Sonra birden şehrin neredeyse dışına kadar geldiğimi fark ettim. O anda o kadar mutluydum ki Nasıl anlatsam? Hiç düşünmeden şehrin dışına çıktım, yetişmiş boy boy olmuş çayırların, çimenlerin içine daldım ve başladım yürümeye. Kendimi hiç yorgun hissetmiyordum. Tam aksine vücudumun en ufak hücrelerine kadar sanki sırtımdan büyük bir yük kalkmış gibi rahatlamıştım. Arabayla gidenler sanki selam vermek istiyorlarmış gibi gülümseyerek geçtiler. Hepsi de hayatından son derece memnun gözüküyor. Ben de çok sevinçliydim. Hiç bu kadar neşeli olmamıştım. Şehirden uzaklaşıp doğanın koynuna atılır atılmaz kendimi hep böyle neşeli hissederim. Şehrin duvarları arasında sıkışıp kalmaktan, boğulacak gibi olup kendisini ansızın İtalya'da bulmuş yarı kötürüm bir şehirli gibi ben de şehirden yakamı kurtarıp doğayla kucak kucağa geldiğimde dünyanın en mutlu adamı oluveririm. Petersburg'umuzun kırlarında sözcüklerle anlatılamayan, insanı büyüleyen bir hava vardır. Baharın gelmesiyle Tanrı'nın bağışladığı bütün güzelliklerini büyük bir görkemle ortaya serer. Parlak, rengarenk çiçeklerle, şirin tomurcuklarla adeta giyinip süslenir. Onun böyle kıştan bahara dönerken geçirdiği değişiklik, bana zayıf, ince, hasta görünüşlü, acınacak durumda, acınmaya ve korunmaya muhtaç, çoğu zaman unutulmuş genç bir kızın, bir anda sanki beklenmedik bir mucize sonucunda aniden insanın nefesini kesecek kadar güzelleşip, büyüleyici bir güzelliğe erişmesini hatırlatır. Başlarsınız kendi kendinize sormaya, hangi güç o üzüntülü ve hülyalı gözlerdeki alevi parlatıverdi? Çökmüş, solgun yanaklarına kanın öyle aniden akın etmesine kim, nasıl sebep oldu? O ince vücuda bu aşırı hırs birdenbire nasıl doluverdi? Niçin göğsü aşkla, heyecanla inip inip kalkıyor? Coşup taşan arzu, enerji dolu hayat ve mutluluk veren güzellik bu zavallı kızın yüzünde hangi kudretli elin sonucunda birleşiverdi? Dudaklarındaki pırıltı, parıltılı şen kahkaha, gözlerindeki güneş ışığı gülümseme kimin eseri? Başlarsınız şaşkın şaşkın etrafınıza bakmaya. Birisini ararsınız, düşünürsünüz derin derin, cevap bulmaya zorlarsınız kafanızı. Ve bir anda her şeyi anlarsınız. Ama o an hemen geçer. Belki de hemen ertesi günü yine o eski dalgın bakışlı, içi sıkıntı dolu görünüşlü kızı karşınızda bulursunuz. Solgun yüzünü, hareketlerindeki korkak, ürkek ve utangaç tavırlarını hemen fark edecek, hatta gözlerindeki pişmanlığı, öldürücü derdi sezecek ve kısa bir süre için aşka gelip heyecanlandığı, hatta bir anlık taşkınlığından dolayı pişmanlığı göreceksiniz. Bu ansızıp gelip geçen güzelliğin böyle kısa ömürlü oluşuna ve bir daha geri dönmemesine üzülecek, sevmeye bile zaman bulmadığınız bu aldatıcı bu işe, yaramaz güzelliğe ta derinden kırılacaksınız. Ama şu bir gerçekti ki, bütün olumsuzluklara rağmen o günün gecesi gündüzünden çok daha iyi ve hoş sürprizlerle geçti. Şehre geri döndüğümde zaman oldukça ilerlemişti. Kaldığım eve yaklaşırken saat tam 10'u vuruyordu. Set boyunca yürüyordum. Şehrin uzak, kuytu bir köşesinde kaldığım için o saatte yollarda kimsecikler yoktu. Mutlu fakat kimsesiz, mutluluğunu paylaşacak tek bir arkadaşı dahi olmayan her adamın yaptığı gibi ben de kendi kendime bir şarkı tutturmuş yürüyordum. O anda hiç beklenmedik bir olayla burun buruna geldim. Bu olay benim hayatımda bir dönüm noktası olacaktı. Setin kenarındaki parmaklıklara yaslanmış bir kadın gördüm. Dikkatli dikkatli nehrin bulanık suyunu seyrediyordu. İnsanı büyüleyici ufak sarı bir şapka ve zarif siyah bir pelerin vardı üzerinde. Genç ve siyah saçlı olmalı, düşündüm. Gittikçe yaklaşan ayak seslerimi işitmemişti sanırım. Nefesimi tutup kalbim güm güm diye çarparak yanından geçtim. Fakat o kımıldamadı bile. Garip diye düşündüm. Düşüncelerinin içinde kaybolmuş, dalgın olmalı. Aniden ölü gibi olduğum yere çivilendim. Bastırılmaya çalışılan hıçkırıklar gelmişti kulağıma. Evet, o ağlıyordu. Genç kızın tekrar hıçkırığını tutmak için çabaladığını duydum. Aman tanrım, kalbim acıdan burkulmuştu. Kadınlara karşı utangaç olmama rağmen döndüm, ona doğru yürümeye başladım. Az daha, hanımefendi diye söze başlayacaktım ki birden aklıma yüksek sosyeteyi anlatan Rus romanları geldi. Bu hanımefendi sözcüğünün binlerce kez kullanıldığını hatırlayarak konuşmadan durdum. Fakat ben daha uygun bir sözcük bulmaya çabalarken kız kendine geldi, arkasına dönüp baktı. Benimle göz göze geldi, başını çevirdi, peşime takıldı. Sonra yaptığı işin yanlış olduğuna inanmış olmalı ki yolun karşı tarafına geçti. Fakat ben sokağın o yakasına geçmeyi göze alamamıştım. Çaresiz olduğum yerde kala kalmıştım. Kalbim bir adamın avuçları içinde titreyen bir yavru kuş gibi çırpıyordu ki aniden beklenmedik bir olay yardımıma yetişti. Bir adamın yolun karşı tarafında yürüdüğünü gördüm. Kızdan da pek uzakta değildi. Redingot paltolu, olgunluk çağına ermiş bir adama benziyordu. Ama öyle bir hareketleri ve yürüyüşü vardı ki ondan kuşkulanmaya başladım. Sağa sola sendeliyor, sekip düşecek gibi oluyor, dengesini sağlamak için arada bir duvarlara tutunmak zorunda kalıyordu. Genç kız da adımlarını hızlandırmış, endişeli bir şekilde ürkek ürkek yoluna devam ediyordu. Gece yarısı sokakta yalnız başına yürüyen her genç kız gibi o da yabancı bir erkeğin arkasına takılmasından korkmuştu. Sağa sola yalpalayarak yürüyen adam bir takım hareketlere girişmeseydi kıza asla yetişemezdim. Evet, adam aniden ağzından tek bir kelime dahi çıkarmadan adımlarını biraz daha hızlandırdı. Kız da hızlanmış, panik içerisinde koşuyordu. Fakat sağa sola sallanan adamın gölgesi kıza doğru gittikçe yaklaşıyordu. Aralarındaki açık giderek azaldı, azaldı ve adam kızı yakalayıverdi. Kız bir çığlık kopardı ve o anda budaklı bastonum sağ elimde hazır vaziyette beklediği için talihime teşekkür borçluyum. Ben kaşla göz arasında karşı kaldırıma geçtim. İşin sapa sardığını anlayan adam derhal durumun farkına vardı. Elimde sıkı sıkı tuttuğum bastona bakarak niyetimin ne olduğunu tahmin etti ve o haliyle eli bastonlu bir adamla baş edemeyeceğini anlamış olmalı ki hızını kesti, yavaşladı. Aramızdaki mesafe de açılmaya başladı. Ancak bizden epey uzakta, kendini güvende hissedecek kadar uzakta kaldıktan sonra başladı kızgınlığını ifade eden küfürler savurmaya. Ama o kadar geride kalmıştı ki ne dediğini doğru dürüst pek işitemedik bile. Genç kadına yaklaşarak, "Lütfen koluma giriniz hanımefendi," dedim. "Korkmayın, artık gelemez." Sessiz bir şekilde koluma girdi. Demin duyduğu şiddetli korkunun sonucu olacak ki eli kolumun altında hala titriyordu. O anda bütün bunlara sebep olan o yabancıya içimden o kadar minnet dolu dualar ettim ki göz ucuyla şöyle bir kıza baktım. Son derece güzeldi. Saçları tahmin ettiğim gibi siyahtı. Deminki korkudan mı yoksa zaten kederli oluşundan mı bilmem, gözyaşları siyah kirpiklerinin arasından inci taneleri gibi süzülerek yanaklarına akıyordu. Fakat aynı zamanda hafif bir gülümseme de dudakların arasından parıldamak üzereydi. Gözünün ucuyla bana şöyle bir baktı, sonra kızarak başını önüne eğdi. "Ya işte görüyor musunuz, eğer beni başınızdan savmak için yolunuzu değiştirmeseydiniz, beraberce yürüyor olacak ve bütün bunların hiçbiri başınıza gelmeyecekti. Fakat ben sizi tanımıyorum. Hem ben sandım ki siz de... Bari şimdi beni biraz kendinize yakın hissediyor musunuz?" "Biraz. Mesela sizin de titrediğinizin farkındayım. Sebebini bana söyler misiniz?" "Demek hemencecik anladınız," dedim. Aynı zamanda onun böyle akıllı oluşu hoşuma gitmişti. Bir kadının zeki oluşu hiçbir zaman eksi bir puan değildir. Üstelik güzelse daha da iyidir. "Evet, nasıl birisinin yanında olduğunuzu anladınız. Kadınlardan korkarım ben ve bu korku beni tir tir titretir. Hani demin o yabancı efendiden korkup titrettiğiniz gibi, şu anda da korkudan titrediğimi itiraf ediyorum. Bütün bu olup bitenler sanki bana rüyadaymışım gibi geliyor, hem sizinle konuştuğum gibi bir kadınla konuşabileceğimi düşümde görsem bile inanmazdım." "Neler söylüyorsunuz siz Tanrı aşkına, bu gerçek mi?" "Evet, bayan. Ve hala eğer kolumun titrediğini hissediyorsanız, bu şimdiye kadar sizin gibi güzel bir kadının elleri tarafından tutulmadığı içindir. Kadınlardan uzağım. Daha doğrusu kadınlara hiç alışık değilimdir. Bu yüzden yalnız bir hayat sürüyorum. Kadınlarla nasıl konuşulacağını dahi bilemem. Mesela şu anda size aptalca bir şey söyleyip söylemediğimin bile farkında değilim. Eğer böyle bir şey yaptımsa rica ederim, içinizden geldiği gibi yüzüme söyleyin, alınmam." "Hayır, emin olun öyle bir şey söylemiş değilsiniz. Hatta size karşı açık yürekli olmam gerekirse hemen söyleyeyim ki böyle bir çekingenlik kadınların hoşuna bile gider. Hatta ben de hoşlanırım ve bu yüzden beni evimin önüne kadar götürmenize de hayır diyecek değilim." Heyecandan nefesim kesilmişti. "Eğer bana böyle tatlı şeyler söylemeye devam ederseniz," dedim. "Bütün utangaçlığımı, dolayısıyla da elimdeki tek kozumu kaybetmiş olacağım." "Elinizdeki koz mu? Hangi kozu, neyi elde etmek için kullanmayı düşünüyordunuz? Şu anda hiç de hoşuma gitmeyecek bir şey söylediğinizin farkında mısınız? Ne olur bağışlayın beni. Ağzımdan kaçtı işte. Fakat karşılaştığımız şartlar altında sizin benden hoşlanmanızı istemekten kendimi nasıl alabilirdim? Beni anlıyorsunuz değil mi?" "Ne? Sizden hoşlanmamı mı istiyorsunuz?" Evet. Tanrı aşkına ne olur bir şans verin bana. 26 yaşındayım ve hiçbir kadını yakından tanıma fırsatını bulamadım. Böyle olunca nasıl güzel konuşabilir, nasıl sözcükleri yerli yerinde kullanabilirim? Hem her şey değil mi? Yüreğim çığlık çığlığa haykırmak isterken nasıl susabilirim? Neyse, bunun bir önemi yok. Bana inanır mısınız? Hemen hiçbir kadınla tanışmadım ben. Evet, hiçbir kadınla. Günün birinde hep bir kadınla tanışacağımı düşler dururum. Bu şekilde kaç kez aşık olduğumu bilir misiniz?